Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola tekrar beraberiz. Her pazar saat 19'da sizinle burada gündeme ve gönlümüze düşenleri konuşmaya çalışıyoruz, paylaşıyoruz. Mehmet abicim, iyisiniz inşallah.
İyi, hamdolsun, teşekkür ederiz.
14 Şubat geliyor abi.
Ne var 14 Şubat'ta?
Estağfurullah, siz şimdi o kadar yazı yazmış, bu konuyla ilgili bir takım böyle özgün şeyler üretmiş bir abimiz olarak niye böyle... Bir cehalet, tecahül-i arifane mi bu yani?
Fakat benim bu işaretimden siz de o yazıları okuduğunuzu anlayıp anlamadığınızı tespit etmeye çalışıyorum. Yani benim böyle bir o yazılarımı
ben şöyle okuyan, bir işaret aldım
böyle bir soru soracağımı bilir.
Ben şöyle bir işaret aldım Mehmet abi. Yani aslında bu yok sayılması gereken. Ha ne varmış? Çok canım, Allah Allah, öyle bir gün yok bizim için özel... diyeceğimiz aslında bir.
Evet, tam da o, onun için sordum.
Zaten. Evet, ne evet güzel. Yani. Ben o işareti almışım demek ki yani. Tamam, demek tamam. Ki o yazıları okumuşum. Maksat hasıl olmuş. Hason ecmes ubat. Yine konuşalım isterseniz. Niye kutlamamalıyız abi biz? Biz bir ara kutladık gençler, ikisini hatırlıyorsanız.
Neyi kutladınız?
14 Şubat tam Mevlid Kandili'ne denk geldi. Biz dedik bu sene sevgililer gününü kutluyoruz.
Evet. Yine de evet, siz de böyle bir şey yapmışsınız yani gönderme babında.
Evet.
Ya bizim için bir defa mübarek gün, kutsal gün, özel gün dediğimiz şeyler ya zamanın sahibine aittir veya yine zamanın sahibine bağlı olarak milli bir gündür veyahut bir insanın kendisi için de özel bir gündür. Değil mi? Bunun dışında böyle bir gün varlığı kafadan uydurma bir şeydir bana göre. Bu söylediğimiz günler o da değil aslında. Yani bir günün mübarek olması için bizim açımızdan ya bayram günü olmalı veya kandil günü olmalı veyahut bir ciddi bir milli bir başarı olmalı o manada. Yani işte memleketle ilgili işte falanca zaferin falanca günü gibi şeyler. Onlar da milli günlerdir. Dini bir temele de dayanır. Vatan sevgisi imandandır. Veya kişinin kendi özel günleridir. Doğduğu gün, evlendiği gün efendim.
Yani hep bir varoluşsal bir şeye bağlıyoruz abi. Diyoruz ki bak mesela siz diyorsunuz ki dini bir gün. Zamanın sahibi Allah'tır. Evet. O diyor ki bu zamanda bayram yapın. Emir, evet. Amenna ve saddakna. Milli gündür ya, diğer türlü yok olacaktık belki.
Evet.
Vatan elden gidecekti. Evet.
Veya büyük bir zafer, İstanbul fethedildi.
Evet.
İşte Yunan kovuldu, evet. Milli mücadele kazanıldı gibi şeyler.
Kabotaj gibi şeyler değil yani.
Ya o da yani o çok da önemli değil. Kabotajı hepsi herkesin kutlayacak diye bir şey de yok. Genele şamil olan günleri söylüyorum.
Özel günler
vardı.
Onda işte o da varoluşla tamam. İlgili yani. Evet. Sen ilk defa gelmişsin. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya, senin doğduğun güne diyor selam olsun diyor
evet.
Mesela.
O tabii peygamberimiz için olunca yine muma ait olur o.
Evet, evet.
Yani bu bizim şahsen.
Rahmeten lil alemin çünkü.
Evet. Şimdi bizim söylediğimiz, onu da bir kenara koyalım özel günler ne demek de. Fakat bunların da tam da sizin dediğiniz gibi yani bir dini bir mahiyeti de var bize dayattıkları günlerin. Mesela yılbaşı ya tamam yılın başıdır şudur budur ama ya Santa Claus'la gelir. Yani... Ocak'ta böyle, Şubat'ta Saint Valentine akla gelir.
Evet.
İşte Mart'ta işte ne bileyim o kadınların direnişi 1900 falan da kimse hatırlamıyorum. O akla gelir. Mayıs'ta...
Sosyalist kadınların direnişi aslında.
Evet, Rusya'da bir şey mi, bir yangın mı çıkmış evet, fabrikada evet. Bir şeyler. Mayıs'a geldik. Mayıs'ta yine anneler günü bir rahibenin atfedilir. Haziran'da da babalar gününde hangi babaya gider bilmiyorum. Yani ve şöyle bir şey var. Ya Ocak, Şubat,
babalarla ilgili bir şey yok herhalde abi. Babalarla ilgili bir şey yok herhalde.
Yani en masumu da babalar günü gibi geliyor bana lütfen hocam.
Yok sen şimdi buradan hemen kendine bir şey çıkarttın abi, olmadı yani.
Yani bak bu böyle bir yılbaşından sonra 6 ayda her bir günle bir şey uydurulmuş. Bunlar her biri biz biliyoruz ki alışverişe sürükleyici şeyler, taktiklerin hepsi devamını içeriyor. Bir taraftan da bir dini altyapısı var, bir papaza veya rahibeye bağlanmış. Yani şimdi tam da buradan baktığımızda sevgililer günü nereye oturtacağız? Bu birinci mesele. İkincisi şu, bunların gitgide hayatımıza girmesi ve vazgeçilmez olması. Yani o gün anneler gününde annene çiçek almazsan kendini eksik hissetmen, sevgililer gününde işte karına bir hediye almazsan, onun sana hediye alması, işte büyük bir boşluk oluşması, yılbaşı gününe işte özel bir şey atfetmezsen, acayip karşılanmak gibi ve bunlar artarak devam ediyor. Dikkat et. Mesela diyelim ki Amerikalıların Şükran Günü, Cadılar Bayramı, bilmem ne. Bak bizim için çok afaki olan şeyler bunlar. Geçen gün
Paskalya, Easter yumurta şey çıktı mesela.
Günleri vesaire. Evet, evet. Ya şimdi bunlar geçen gün bir şey Erenköy'de bir hediye şey mağazaları var ya, böyle parti evleri falan, evet. Süs eşyaları satılan. Ya onun sahibi tanıyor beni. Gördü, dedi ki ya abi, dedi ben hiç dedi beklemiyordum ama dedi Erenköy gibi bir yerde, yani Cadılar Bayramı çok ciddi bir şey canlı geçti dedi yani.
Allah Allah.
Ben de şaşırdım, lan Cadılar Bayramı nedir ne değildir. Ve millet
çok
böyle
cadı varmış abi burada.
Süslüyormuş, şey yapıyormuş çocuklar, yok.
Öyle bir bahane çıkartabiliriz
ama. Kolejler dayatıyor bunu, televizyonlar dayatıyor, oradaki şeyler geliyor. Halbuki yani o onların da kandili gibidir. Siz Amerika'da kaldınız biliyorsunuz, çocuklar kapı kapı dolaşır, şeker toplar, evet. Mum yakarlar, ışık yakarlar vesaire. Ha şimdi gel, mesela baby shower diye bir şey çıktı. Yani bizim o çocuk mevlidi, bebek mevlidi, işte diş buğdayı falan gibi adetler baby shower'a döndü şimdi yani.
Yani bunları da alıp mesela bir kutlama havası içerisinde. Evet. Ortak mekanlarda yapıyorlar. Herkes hediyesini alıp geliyor. Bir tür böyle çağdaşlaştırma gibi yani, o kutlama vesilelerini. Fakat abi işin ilginç tarafı, bizim muhafazakar kesimde de böyle bir eğilim,
evet,
var.
Evet.
İşte kızın başı ilk defa başını örtmesi.
Evet.
Ya bir sanki böyle bir şey, evlilik nişan töreni gibi.
Doğru.
Salon tutuluyor. Davetiye bastırılıyor.
Evet, evet.
Yani sünnet merasimi gibi yani, tabiri caizse.
O
şimdi bunu mesela bunu meşru görüyor muyuz abi? Hayır, şu açıdan soruyorum. Şimdi herkes bir kültüre yaslanıyor son tahlilde ve bu ortak kutlama vesileleri, işte hediye bulma, aslında bir nevi hediyeleşmek, orada fırsat oluşturmuş oluyorsun. Bir şekilde herhangi birisini, işte yılbaşında seni, işte yaş gününde seni, sen bak başını örteceksin. Yani zaman zaman ailenin belli bazı fertlerini öne çıkartmış oluyorsun. Bunu herkese ortak kılıyorsun falan filan yani. Yani bunun şimdi bir tarafından ailenin hani o modern ilişkiler içerisinde temini ve devamlılığı açısından bir şeyi faydası olabilir. Ama işin bir de Hristiyan geleneklerine yaslanmış olması, yaslanıyor olması bazı vesileler dolayısıyla. Evet. Burada biraz sakatlık var herhalde.
Burada zaten bu Hristiyan bir geleneğe dayanıyorsa tamamen buna şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Yani bütün dünyanın anaforun içine çekildiği bir şeyse, bütün dünyayla kutlanıyorsa, şu dediğiniz özel bir şey. Burada bir nevi belki bir görgü eksikliği falan olabilir o dediğiniz, yani başörtme şeyinde töreni falan vesaire diyelim mesela. Bu tip şeyler yapılıyorsa, bu da yeni şeyler, daha evvel duymadığımız. Ama hatim cemiyetlerini duyuyorduk. Orada çok güzel adetlerdi. İlk defa Kur'an hatmeden bir çocuğa böyle bir şey yapılması, bir tören gibi bir şey yapılması. Ama orada ne yapılıyor? Tören dediğimiz şeyde işte Kur'an okunuyor, çocuk kendi Kur'an okuyor, işte ikramlar dağıtılıyor, hediyeler geliyor. Bu güzel bir ritüel. Daha evvel olmasa da güzel bir şey. Yani başörtme merasimleri böyle yeni çıktı doğrusu. Ben bunun altında şey görmüyorum. Bir dış Hristiyani bir gelerek görmüyorum. Ama abartılması da güzel bir şey değil. İsraf manasında söylüyorum.
Yani bir anlamda çocuğu teşvik ediyorsunuz.
Evet, diğer çocukların teşviki.
Güzel bir şey yapıyorsun. Artı şimdi şöyle bir şey de oluyor abi. Mesela burada mesela çok ilginç bir şey var. Sen de mi örtündün? Erken değil miydi? Bak ne güzel olmuş. Gibi aslında çocuğun tek tek alacağı tepkileri, siz bu tür bir işte davetiye diye bastırarak yerine göre, işte bir genel kutlama havası içerisinde herkesin haberdar olduğu, dolayısıyla o kutlama şölen havası içerisinde olabilecek olumsuz tepkilerin de bir anlamda absorbe edildiği bir aslında şeye dönüştürüyorsunuz. Çok ustaca bir şey de var orada yani.
Evet. Yani onun için çok da bana rahatsız etmiyor doğrusu bu söylediğimiz, abartılmazsa. Yani aynı düğün gibi, yani kına gecesi gibi mesela. Diyelim ki yani çok abartılı, israfa kaçılıp şatafata kaçılıp falan yapılmadığı müddetçe, bunlar zaten bizim geleneğimizde de olan, dini mahiyette de karşı çıkılmayan şeyler değil mi? Düğün törenidir, evet. Velide derler, yemek vermedir, çocuk doğduğundaki o şeylerdir. Bunlar masum, geleneğimizde olan, insan hayatının yaşadığımız şeyler bunlar. Onlar da tamam. Fakat özellikle sevgililer günü manasında, bak demin söyledik ki bir taraftan bütün dünya var. Bir taraftan da bir özel bir gün var. Yani sevgililik nedir aslında? Sevgili dediğimiz insanın, bir iki insanın, bir erkeğin, bir kadının özel bir günüdür değil mi? Yani evlilik yıl dönümü diyelim ki. Özel bir şeydir, sana özeldir. Sana ve eşine
abi
özeldir.
Abi ben orada o kavrama da karşı çıkıyorum ya. O kavram bence en başta problemli.
Hangisi?
Yani. Sevgili problemi.
Ha o ayrı bak.
Ya ben, böyle bir statü var mı abi?
Ben eş diyorum o manada.
Yani hakikaten bak. Şimdi bizde mesela yârim demiş. Ondan sonra kaşık düşmanı demiş. Böyle çok ilginç isimler vardı
ya. Sen
yani.
De yârimden kaşık düşmanına nasıl çıktın yani?
Çıkmadım, indim. İkisi arasında. Yani bir tarafta yârim diyor, bir tarafta evet. Kaşık düşmanı diyor. İçişleri Bakanı diyorlar şimdi yenilerde böyle işte. Böyle farklı farklı isimlendirmeler var ama sevgili biraz böyle sevgili mesela şey de olabilir. Eskiden çok kullanırdı onu büyükler ve çok yadırgamazlardı. Biz ondan çok sevişiriz mesela evet, gibi. Evet. Şimdi bunu kullansam böyle millet ne oluyor ya falan evet. Filan gibi oluyor. Halbuki büyükler sevdikleri
muhabbet
insanla muhabbet ifadesiydi. Aynen muhabbet ifadesiydi o.
Fakat şöyle bir şey tabii. Sevgililik şunu... şeye atıf yapıyor bana göre. Daha çok poligami yani çok değiştirilebilir bir şey yani.
Oraya hiç girme abi ya. Poligami moligami. Monogami halledemedik ki poligamiye gelelim.
Ya,
şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle bir şey var abi. Ben onu deminki sözümü yani onu niye yadırgadığımı söyleyeyim. Bu aslında bize birazcık gayrimeşru bir hayatı da
ben de onu söylüyorum.
Evet.
Resmi olmayan bir şey. Yani evet, sevgililiğin evet. Resmi bir tarafı yok. Bak evet. Her şeye rağmen yani sözlülüğün resmi bir tarafı var. Nişanlılığın resmi bir tarafı var.
Evet, evet, evet.
Malum nikahlılığın zaten var.
Adını koyduğun bir şey yani.
Bunu açıkladığın ve insanların bildiği, kabul ettiği bir şey. Öteki türlü sevgili bugün olabilir, yarın bir başka, yarın bir başka olabilir. Yani mesela bu şekilde. Yani sevgili dediğin reel bir şey yok. Bir dayanağı da yok o anlamda.
Evet.
Ben orada da değilim bak.
Bak bir kebapçının vitrinindeki bir ifade Mehmet abi. Milletin sevgililik meselesini nasıl anladığına dair de aslında bir ipucu veriyor. Eşiyle gelene %10 indirim. Sevgilisiyle gelene %30 indirim. İkisiyle birlikte gelene yemekler bedava. Şimdi bak nasıl bir böyle şey var aslında.
Hangi lokantaymış o?
Yok. Şeyi yani doğru anlıyorlar sevgili evet. Kastını. Şimdi sen gidip de efendim sevgilin eşindir işte sevgilin şudur budur. Bırakalım abicim bu işleri ya. Tamamen gayrimeşru bir dünyanın gayrimeşru bir isimlendirmesinden yola çıkarak ortaya konmuş bir efendim şey. Yani ve daha çok da sanki hani böyle biraz daha evlenmemiş bu tür ilişkiler yaşamaya teşne veya en azından yaşayabileceğine dair insanların bir ön kabulleri olduğu düşünen genç nesil bunu yapıyor sanki yani.
Ben tam da burada şer'i hudutlarda konuşmuyorum yani. Şer'i hudutlar kabulümüz kesinlikle bu kabul edilemeyen bir şey zaten. Ben bunu bir tarafa geçtim. Bunu şunun için konuşuyorum. Bizim taraf için konuşmuyorum. Zaten burada ölçüler bellidir. Neyini savunacaksın? Hayır. Ben diğer bugünü içselleştiren, kabul edenin bir karmaşıklığını anlatmaya çalışıyorum. Hem hadise sevgililer günü diyeceksin. İki kişinin arasında özel bir şey ilan edeceksin. Ondan sonra da bunu bütün dünyayla beraber kutlayacaksın. Burada bir şey var, sıkıntı var. Kutlayan için burada bir sıkıntı
nasıl
var
nasıl bir
yani.
Sıkıntı var abi? Şimdi bak mesela atıyorum. Şimdi tamamen hadiseye dini perspektiften bakmayıp da. Ya benim eşim sevgilimdir, sevgilim eşimdir evet. Diyen bir tane adam. İşte o akşam giderken de baktı her tarafta çiçekler miçekler. Aldı bir gül. Yani bak bugün dedi böyle bir günmüş. Ben sana hatırladım işte bak. Aa o da memnun oldu falan. Bunun ne kötülüğü var abi?
Bana ne yani dünyanın her andaki sevgilisinden hep beraber kutlanırken benim için çok özel olan bir insanla aynı şeye mi gireceğim ben? Yani mesela şöyle
ya
bir şey
olsa. Ya o anneler gününe de karşısınız bu mantıkta.
Hepsine karşıyım. Aynen şunu söylüyorum. Yani mesela o akşam da diyelim ki Fener alayı olsa sevgililer el ele geçiş mi yapacak? Herkes korteje mi katılacak? Anladın mı? Mesela nasıl bizim 30 Temmuz ordunun bir şeyidir. Ordu geçişi yapılıyor. 23 Nisan çocuklar günüdür. Çocuklar işte kortejlerle 19 Mayıs gençlik 14 Şubat'ta sevgililer. O zaman statlarda gösteri düzenlensin. Sevgililer hareketler yapsınlar. Kuleler falan yapsınlar.
Yani. Resmi değil ki o. Resmi bir bayram değil.
Ya neyse işte ya veya değil veya öyle yani.
İşte devlet hikayesini bilmek lazım.
Yani ben de tam ona itiraz ediyorum yani. Tamam mı? Sevgililer günü özel bir gündür. Şey gibi değildir yani, ötekiler gibi değildir yani. Sana özel bir gündür. Sen onu kovala. Anladın mı?
Ya onun da günü olmaz ki abi.
Nasıl günü olmaz? Evlendiğin, tanıştığın gün olur. Evlendiğin gün olur.
Yaşadığın gün olur abicim.
Her sürekli, gün ya. Her gün sevgi. Her
tabii,
gün olur.
Her an olur hatta. Her
tamam,
an olur.
Tamam.
Sevgini evet, hissediyorsan tamam. O sevgililer günüdür, doğru, anıdır
doğru.
Yani.
Doğru. Evet. Böylece o günün de şeyinden yırtmış olursun. Çok akıllıca bir şey.
Tam tersi. Tam yani bütün hayatını oraya kitlemiş olursun. Evet. O da sıkıntılı bir durum. Evet. Mesela şey de çok ilginçtir. Aşkla muhabbet arasında Arapça kelime kökünden yola çıkarak bir ayrım yapıyorlar Mehmet abi.
Aşk da mı Arapça?
Aşk tabii. Hmm. Aşk Arapça ve sarmaşık kökünden geliyor. Hmm. Aşk. Hmm. Muhabbet de habbeden geliyor. Hmm. Kök, tohum yani.
Evet.
Tohum, toprağa atılan tohum. Muhabbet toprağa atılan tohum gibi böyle bir uzun vadede sana getiri sağlayan, fayda veren bir şey iken sarmaşık kökenli aşk seni boğuyor. Hani sarmaşık gitmiş diğer bitkilerin yanına. Demiş ki ben de bir köşede durabilir miyim? Ya demişler sen çok oraya buraya sarkıyor musun? Yok yok demiş, ben sadece burada köşede bir yer istiyorum. Peki gel demişler. Bir müddet sonra tabii sarmaşık fıtratında olan bir şey. Her tarafa büyümeye başlamış. Her tarafı bir anlamda sarmış. Ya hop hop demişler, böyle olmuyor. Demiş rahatsız olan gidebilir. Yani kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan bir şey.
Evet.
Sarmaşık. Aşkın da böyle bir boyutu olduğu söyleniyor Mehmet abi. Mesela aşk kelimesi Kur'an'ın kendisi geçmez. Sadece eşeddü hubbellillah diye geçer. Müminler Allah'ı en çok severler. Şiddetli bir şekilde hatta. Yani habbenin, o tohum kökenli sevginin şiddetli oluşundan bahsedilir ama aşk yoktur mesela.
Evet ama aşk bizim yani o manada bu Allah aşkı şeye girmiştir. Literatürümüzde vardır. Çokçadadır yani. Bu Kur'an'da belki direkt geçmeyebilir ama aşık şeyinde biz de ilk onu anlarız yani. Allah aşkını anlarız evet, o manada evet. Yani. Külli bir aşktır o.
Evet.
Hedef olan bir aşktır o. Diğerleri hep onun yansımalarıdır aslında diye düşünürüz.
Ama o da hep bir faniden yola çıkarak oluyor.
Yani o fani...
Leyla ile Mecnun gibi
ama
yani.
Ama işte onun da faniliğini görmek için bunlar önümüze konuyor yani. Asıl aşka ulaşmak. Değmediğini anlıyorsun aslında bunu. Yaratılmış bir kişiye yönlendirdiğin her bir aşkın aslında sahibi, gerçek sahibine yönlendirilmesi gerektiğini anlatıyor bize hep.
O tarafı var tabii de bir de şey de var abi, bir nevi okul oluyor senin için o fani aşk. Yani fani aşklar ilahi aşka giden bir aslında
evet.
Basamak mesabesinde. Evet. Yani sen şimdi hani o Musa Efendi Hazretlerinin Zati Muhabbet diye bir yazısı vardı hatırlarsınız. Evet. Ben çok mesela etkilendiğim yazılarından bir tanesidir. Orada bir aşık sevgilisinin geçeceği yolun üzerine bir tane hediye bırakıyor.
Evet.
Kendisi de saklanıyor. O zamana kadar birisi, o geçene kadar birisi almasın diye. Uh-huh. Ondan sonra kendisini göstermeyecek diye diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? İşte kendin bizzat götürüp versene. Hem böyle kendine ishal etmiş olursun. O an sarsılarak, hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Diyor ki benim diyor ona hediye vermiş olmaktan ona vereceğim sıklete dayanabileceğimi mi düşünüyorsunuz?
Evet. Evet.
O zati muhabbet nedir o zaman anladım ben diyor. Yani bir insanı gerçekten abi güzelliği için sevebilirsin. Parası için sevebilirsin. Evlilik de böyle değil midir? Güzelliği için alınır. Yapılır evlilik yani. Soyu için ya da parası için ya da dini için. Ama evet. Bunlar sıfatlardan yola çıkarak bir aslında yolculuktur.
Evet yani neticede fani bir şeydir. Yani kadın evet. Da fanidir.
Ama sırf fanidir. İşte o zatından dolayı bilemeden niye sevdiğini böyle bir için akarak sevmesi meselesi o hakikaten arzu edilen sevgi düzeyi
aslında
olmuş.
Aslında o bir aşkınlık yani.
Evet,
mesela
evet.
Bizde hep, aşkınlık. Bizde hep şu vardır. Bu aşk ilişkilerinde hep karşılık beklersin.
Evet evet.
Mesela senin anlattığınız hikayede karşılığa bile girmiyor yani. Bize mesela bu tarafa geldiğinde ona platonik diyorlar şimdi. Tamam mı? Tek taraflı.
Evet.
Ama bu aşk bunu kaldırmıyor. Sen de aynı şeyi bekliyorsun ondan mesela. O beni sevsin, ben onu seveyim meselesine.
O ne yaptı, ben ne yaptım? Hep böyle
falan bir mücadele.
Çıkan kavgalar oradan çıkıyor falan. Evet.
Ondan sonra hep acılı hikayeler oluyor. Hem yani bizde aşk şarkıları falan hep acılıdır yani. Böyle neşeli değildir. Evet. Hep bir şey ulaşılmamazlığı anlatır vesaire falan filan böyle. Veya karşılık görmemişliği anlatır falan. Orada aslında ayrılır bir, aslında.
Aslında orada o kadar bir beklenti yüksek ki Mehmet abi. Faninin karşılayabileceği bir şey değil,
değil
zaten o.
Değil o yük.
Evet. Yani o yükü evet. Kaldıramaz ki o zaten. Doğru. Yani.
Sen de ona öyle bir bedel veriyorsun ki o sadece birine verilebilir. Evet. O bedeli bir kadına yüklüyorsun veya bir adama yüklüyorsun evet, mesela. Evet.
Dolayısıyla kendini kandırıyorsun aslında. Evet. Ama işte o
sahip olduğun anda da değmediğini anlıyorsun.
Evet. İşte orada bu bir aslında bir tür mektep olmuş oluyor yani. İşte tam da dediğimiz evet. Noktalardan ha anlıyorsun ki tamam işte orada onu anlayıp da bir öteye geçebilen bahtiyardır yani.
Evet tabii bu yani bir soyu mesela bir soyutun somut tarafından anlaşılabilmesi falan gibi şeyler. Belki oradaki yani tabii bunu tek bir tarafla muhabbettir, aşktır, sevgidir böyle anlamamak lazım. Öteki ilahi aşkı yani orada mesela annenin çocuğa duyduğu sevgi de var onun içinde mesela. Değil mi? Bir karşılıklı bir merhamet manası.
Merhamet mi abi?
Merhamet de var.
Sanki.
Ama bak. O da var. Sevgi de var canım. Sadece merhamet değil ki. Sadece acıdığından değil ki sadece.
Ya, tamam o.
Çocuk sevgisi.
Hangi konuyu gündeme getirmek istediğinizi anladım abi. Şu anlamda söylüyorsunuz muhtemelen. Yani Allah da insanları seviyor.
Evet.
Yani
tabii sevgi, o da var.
Tabii şey boyutu var.
Sevgi koyan da o zaten.
Tabii tabii. Yani. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu diye ayet-i kerimede geçer ya işte. Onlar onu severler. O da onları sever. Yani hatta
onu sever önce, daha önce.
Önce o seviyor.
Evet, o seviyor.
Yuhibbunehu ve yuhibbunehu.
Evet. O sevmese biz sevmezdik zaten yani.
Evet, evet, evet.
Evet. Yani bu bunları öyle anlamak lazım. Tam da buraya geldiğimizde tam geri dönelim şu 14 Şubat'a ne kadar yani, düşük bir şeyden bahsettiniz.
Dönmeyelim Mehmet abicim ya.
Hayır, aynen. Anlaşılıyor. Kıyas edelim diye söylüyorum.
Evet, evet. Bak ne kadar güzel iş ulvileşti. Sen yine 14 Şubat'a dönüyorsun
ama
ya.
Biz
ama bu... bak oradan başlayarak yine dolayısıyla sevgi pespaye bir konu bile olsa yine alıp bizi ulvi tarafa götürebilir mi abi onu söyleyeyim.
Götürür. Götürür abi. Evet. Gönül böyle bir şeydir. Evet, yani evet. Gönül
sev
vermek.
Oğlum demiş yani.
Evet.
İstersen bir taş olsun bir sev yani.
Evet. Ya bir de hani gönül diyorlar öyle bir şeydir ki her gönül işin içine girdiğinde her şeyi bir anda değiştirir. Mesela bir adama desen ki alçak sana kızar ama alçak gönüllü desen o alçağı bile iyileştirir gönül.
Evet gönül öyle
yani,
bir şey.
Yani değil mi? Mesela öyle bir şey bu aslında.
Evet evet.
Sen, ben bunun bir ticari meta olarak kullanılmasına. Ben bunun birbirlerine gösteriş. Ya bak ya sevgiler günü bana şu hediye geldi sana ne hediye geldi haline getirilmesine karşıyım aslında. Sevgiye karşı değilim. İstediği kadar sevsin. Her gün hediye alsın boğsun onu hediyelere. Ama... niye bunu sen bütün milletin bir emriyle bir dünyanın hepsiyle beraber yapmak zorunda hissediyorsun kendini?
Aslında işte yine alıp sevgi gibi ulvi bir duyguyu tüketim toplumunun aynen. Bir nevi metasına
anneliği de böyle
paraya yapıyorlar.
Evet, evet, evet. Aynı şekilde, aynı şekilde.
Yani ulvi duygulardan aslında o tür bir noktaya biz sıcak bakmakla beraber tüketim malzemesinin bir şeyi haline daha doğrusu tüketim toplumunun bir ne diyelim ona
enstrümanı
haline gelmiş olması hakikaten içler acısı. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmaz yani.
Hatta şu da var bizim bir hassasiyet göstermemiz gerekli bir taraf belki. Bazen hakikaten mesela o sevgililer gününde çocuk nişanlı oluyor, sözlü oluyor, evli oluyor bir şekilde. Karısı çok hassas oluyor bu konulara veya nişanlısı bekliyor hakikaten böyle bir şey. Bir sevgililer günü gelmiş. Herkes acayip bir şekilde bu böyle bir günün telaşı içinde. Sen de nişanlısın. Bir genç kızın halini düşün. Adam hiç ortalıkta görünmüyor o gün falan. O zaman diyorum ki...
Ya abi bizde bak ya şimdi şöyle bir şey de var. Bak çok abiden çok ben hatıra dinledim böyle. Gerdek gecesi. Hakikaten gerdek gecesi abicim. Yani,
tamam ne diyorsun?
İşte yani? Yumruklu yere sokmuşlar demiş ki sohbetim var kusura kalma ben demiş sohbete gideyim geleyim. Böylesi de var abicim ya.
Ya geçenler ben o tiplere diyorum ki ya, öyle yaparsın ama hayat boyu onun maliyetinle katlanırsın. Akıllı ol diyorum yani.
Evet.
Hayat boyu onun sen var ya sen daha ilk gece böyle yapmıştın diyerek bütün hayat boyunca kafana kakılacak bir şey mesela.
Evet.
O kadar yüke de girmemek lazım. Ben onu söylemiyorum aslında. Ben çocuklara diyorum ki
mesela. Yok yine maliyet meselesinden bakıyorsun abi.
Maliyet meselesinden baktığımda çocuğa en azından diyorum ki oğlum git 13 yapacaksan bunu 13 Şubat'ta kutla bari 13 diyorum. 13
Şubat uğursuz
gidip,
bir
gün. Ha, hayır hayır 14 Şubat'ta o milletle aynı şeyi yapma yani muhalefet et yani anladın
evet,
mı?
Evet evet.
Belki de diyorum Arabistan'dan bir açıklama gelir bir gün evvel kutlanacak sevgililer günü diye. Böyle bir şey olabilir yani.
Ya da 13 Şubat'tan ya da 14 Şubat'tan.
15 Şubat.
15 Şubat.
13, 15 de olmaz. 13'te yaparsın hani 14'te de töler etmiş olur falan.
Yani Allah'a sığınırız böyle bu tür konuları da çok böyle şeye
dalmamak lazım. Ya çok da şey değil insan haline göre de bunlar. Fakat bunu bilmek lazım az çok yani. Biz burada bir şuur manasında bir şey sergileniyorsa bu vartaya da hem bizim gibi bir işletmeci hem bu işlerle uğraşan hem gençlere laf söyleyen insanların da
Düşmemesi lazım. Kesinlikle
ya.
Öyle. Yani çok da hakikaten Mehmet abi bazen böyle öyle esnetiyoruz ki. Ya kardeşim bu bir duruştur ya, tavırdır yani. Allah Resulü'nün işte Yahudiler nezdinde hani karşısında. Evet. Onlar saçını uzatıyorsa ben keseceğim.
Doğru.
Onlar kesiyorsa ben uzatacağım şeklindeki bir tavrı gibidir, duruşudur yani. O gün özellikle bir şey söyleme kardeşim. Her gün... Belki sevgilin dediğin o insana böyle kendine göre güzellikler yapıyorsundur. Ben bugün muhalefet edeceğim sana düşman gibi davranacağım.
Eziyet edeceğim
demeyelim de. Ha. Ya bugün sıkıntıyı geçiyorum demek lazım yani.
Yani şöyle toparlayalım istersen. Mesela.
Çok dağıtmadık canım.
Bu 14 Şubat'ta böyle hediyeyle behiyeyle uğraşmak yılbaşı günü hindi yemek gibidir.
Çok güzel. Tamam. Evet. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte ilk bölümde Sevgililer Günü'nün fetvasını verdik. Ne dedik abi?
Fetva vermedik.
Şöyle fetva verdik. Hani bu da bir sonuçta bir fetvadır yani. Fetva dediğiniz böyle tamam dini bir mahiyeti var ama bir hüküm verdik yani.
Ha hüküm ayrı bir şey.
Dedik ki
yorumladık.
O gün dedik hediye almak yılbaşında hindi yemek gibidir.
Tamam. Güzel. Tamam.
Güzel. Ben de dersimi almışım değil mi Mehmet abi?
Evet, güzel olmuş.
Tamam. Şimdi bu...
Hindi alabilir mesela. Hindi alabilirsen mesela.
Ama hindinin de belli zamanı var abi ya. Her zaman alınmaz ki hindi.
14 Şubat'ta hindiler...
Böyle yağlanacak hindi falan. Ha? 14 Şubat'ta hindi var mıdır? Şu ara ördek zamanı sanki. Kaz ya da.
Ördek veya kaz.
Evet.
Var mıdır Merzifon'da?
Vezirköprü'de var.
Vezirköprü'de.
Evet, evet, evet. Vardır.
Ne vardır? Kaz mı?
Ördek vardır.
Yediniz mi siz?
Şu geçen bir ay içerisinde falan bitti zannediyorum.
Allah Allah.
Tabii,
siz yediniz mi ördek?
Ben öyle bir şeyim yok Mehmet abi. Her çıktığında yiyeyim işte efendim.
Her çıktığında değil yani ördek yediniz mi siz?
Yemişizdir yani ha. Çocukluğumuzda özellikle alırlardı.
Çocuktum hatırlamıyorum.
Evet evet. Ya bir, böyle
hani... Böyle portakallı ördek diye bir şey vardır Lütfü Hoca. Hep bahsedilir.
Pekin ördeği de vardı yani hatırlar mısınız?
He Pekin ördeği.
Pekin ördeği. Kenan Evren şeyden getirmişti. He. Çin'den.
Yemiş mi onu?
Portakallı ördek... bir ara girdi Fransız lokantalarında mıydı neydi o Fransız
yemeği. Böyle bir darbu meseldir yani böyle.
Portakallı yani, ördek öyle mi?
Tatmadan da gitmeyelim diye ben ama siz de hiç işaret vermediniz.
Böyle abi böyle hayatta
yedelim
her türlü zevki.
Demediniz.
Hayır hayatta her türlü zevki tadarak gideceğiz
her zevki
diye bir şey.
Her zevki tadamayız ama en azından tadacaklarımızı tadalım hocam.
Meşru dairede.
Tabii canım herhalde yani.
Ama hepsi son tahlilde abi.
Ördek ayrı bak, meşru bir
bak,
şey mi?
İki tane temel zevk var abi. Birisi et, birisi ekmek.
Üç diye biliyorum ben.
Onu üçüncüyü karıştırmayalım.
Evet.
O iki zevk yani sonuçta değişmiyor. Et ve ekmek yani. Suyun tadı zaten evet. Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun. Böyle bir şey yani su bambaşka bir şey zaten. O kategori dışı. Hı. Ama böyle çok da bence heves etmemek lazım ya.
Neye?
Bu tür zevklere yani. Hı. Geldik gidiyoruz Mehmet abi.
Şöyle ben de şöyle güzel oldu hatırlattığınız. Tasavvufta da şu vardır mesela. Yemeğe böyle aşırı şey gösterilmez. Övgü gösterilmez, düşkünlük gösterilmez. Yani şehvet gösterilmez
evet,
yemeğe.
Evet, evet, evet.
Çünkü bu da bir terbiye metodudur.
Oburluk diye hatta evet, özellikle evet. Zemmedilir.
Evet, yani mesela yemek övülmez derler.
Hmm.
Övme yemeği derler
Allah
mesela.
Allah.
Tabii öyle bir tasavvufi bir şey bu. Siz de onu hatırlatmış oldunuz. Yemiyorum, tamam portakallı ördek de ben bundan sonra.
Portakallı ördek... yani özellikle yapan var mı bir yer?
Ya ben işte sizden...
Siz bilirsiniz şey genelde böyle gustonuz... Ben... Bir gusto var evet, sizde yani evet. Ben onu bilebildiğim yok, kadarıyla. Nerede ne yenir az yani. Çok bilirsiniz.
O zaman portakalı ayrı yiyelim bulursak bir de ördek yiyelim. Ne bileyim yani.
Evet. Tabii bu tür mesela şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında işte ben diyor bir yemeği yerken diyor onun diyor özellikle diyor içinden seçtiğini gördüm diyor. Onları alıyordu özellikle diyor. Şimdi ben böyle bir efendimizin bir tavrı
var, orada.
Var bir seçicilik var yani. Efendimiz hatta şöyle şemail kitaplarında da geçer. Beğendiğini yerdi diyor. Beğenmediğini yemezdi diyor. Bırakırdı diyor. Bizde tabağı bitirmek gibi bir şey vardır ya böyle yani. Evet. İlla önüne ne gelirse yiyeceksin falan filan tarzında. Evet. Ta çocukluktan beri.
Özellikle böyle meyvenin iyisini Efendimizin seçtiği söylenir değil mi? Doğru. Meyvenin güzel olanını.
Evet. Tirit sevdiği bir yemektir mesela. Tirit.
Tabii o günün şartlarında da yani biz öyle düşünsek ne kadar şey halindeyiz. Büyük bir her tarafımız.
Hakikaten.
Boğulacak haldeyiz nimetten hakikaten, yani. Abi. Gerçekten. Hatta boğuluyoruz nimetten.
Aynen. Ben şu hatta şöyle bir şey diyorum Mehmet abi. Acıkamıyoruz bile ya.
Doğru.
Acıkmaya fırsatımız olmuyor. Hani demiş ya oğlum demiş. Her zaman yemeğin en lezzetlisini ye. Her zaman en muhteşem yatakta yat. Her zaman da en güzel yerde yaşa. Nasıl olacak baba bu demiş. Bak demiş. Hep acıkırsan. Acıkmayı ihtiyat haline getirirsen. Yemeğin hep ne yersen hep en lezzetlisini yemiş olursun. Çok yorulursan, çok çalışırsan yatacağın yer dünyanın en güzel yeri olur. İstirahat edeceğin yer. Bir de insanların kalbine girersen o senin için dünyada yaşayacağın en güzel yerdir. Evet. Şimdi abi o kadar bir şey trafiği var ki yani. Sürekli bir şeye geliyor, atıştırıyoruz, o giriyor, bu çıkıyor, şey yapıyor, ediyor falan filan. Üç öğün bir kere bizatihi, hani o bizim iki öğün idealinden daha belki sıkıştırılmış bir şey. Evet. Kaldı ki o diyet programlarıyla falan diyorlar ki 5 öğüne çıkar. Kısa süreli ye, daha fazla ye, daha fazla aralıklarla ye. Ondan sonra sık tatlı sahibi gelir, meyve sahibi gelir, kuru yemiş ayrı gelir, o gelir. Yolda bir şey görürsün, yiyelim dersin. Yani bu yemek merkezlilik, yemeğe bu kadar çok rağbet gerçekten bir şey yani. Bilmiyorum bu sözlerimiz çok da tesir ediyor değildir muhtemelen. Niye? Çünkü biz kendimiz.
Fakat Lütfi Hocam, ben Amerika'ya siz gittiniz. Tabii bu oburluğun, tüketimin zirvesi var orada.
Obezite.
İnsan şeyleri de öyle. Bizde şişmansa bile adam yani işte şişmandır yani göbeklidir.
Bizde de çıkmaya başladı şimdi bunlar.
Ama o Amerikalılarda acayip böyle 300 kilolarda insanlar var. Şimdi bir program ben takip ediyorum. Ağır yaşamlar diye bir şey anlatıyor orada. 360 kilo adam, 380 kilo ya inanamazsın.
Vinçle mi kaldırıyorlar?
Ya 5-6 kişi kaldırıyor. Onların işte o ameliyat sürecini anlatıyor.
Allah Allah.
Yani bizde tamam ya adam 120'dir, 130'dur. Yine böyle ayağa kalkar, yürür. Böyle inan ki yani nasıl insanın deforme olduğunu görüyorsun.
O da çok büyük bir hüsran abicim ya. Hakikaten
çok fena.
Allah hakikaten yani başa vermesin, dostlara vermesin.
Obezlik.
Yani.
Obez üstü
kimseye
olarak.
Vermesin Cenab-ı
Hak. X çarpı X diyorlar onlara.
Ne giyeceğin bellidir. Ya, değil mi? Ne nasıl ya. Yani hakikaten bir hastalık yani, tam yani, bir hastalık haline gelmiş.
Oturamıyor bir yere sığamıyor.
Evet.
Yolculuk yapamıyor çünkü koltukların hiçbirine sığmıyor.
Allah Allah.
Orada da mesela siz şeylerde de lokantalarda porsiyonlar falan devasa değil mi? Adam mesela bir mısır yiyor.
Evet.
Bir kova. Ya bildiğin bir kova değil mi? Kovayla yiyor yani.
Evet. Mesela orada bir de şeydir. Diyelim bir şey alırsın. Yanında içecek bedavadır değil mi? Siz böyle ufak bir bizim bildiğimiz işte su bardağı ölçüsünde. Hadi bir içtin hadi iki içtin. Bunun en az 3 katı büyüklüğündeki bir bardakla içerler. Ve 2 defa 3 defa onu bir şekilde bedava ya bir de. Onu bir şekilde o kadar içmeye zorunda hissederler kendilerini.
Mesela o da bir tuzak biliyor musunuz? Bir şey pazarlama tuzağı. Mesela bir mısır diyor. 3 boy mısır çıkarıyor. 1. boy mısır, küçük mısır. 3 lira. Diyelim ki orta mısır 4 lira. XX büyük mısır 6 lira mesela.
Halbuki 9 lira falan olması lazım değil mi?
Falan değil mi? Ölçüye göre.
Zayıf evet.
Veya affedersiniz 5,5 lira orta mısır 5,5 lira. En büyük mısır 6 lira. Yani sana diyor ki. Aslında o 6 liralığı sattırmaya çalışıyor
evet,
sana.
Evet. Daha çok mısır al.
İnsanın yiyeceği ortadır aslında. Evet, yani evet. Küçük de küçüktür hakikaten. Küçük bir bardak gibi. Orta normaldir. Büyük çok büyüktür. Yani artık mısır yemekten tuzdan ağzın yüzün şişer. O kadar yersen. Ama onu sattırmaya çalışıyor sana. Niye? Arada çok az bir fark var. Büyüğünü alayım diyorsun mesela. Evet.
Ya abi şimdi bu da tabii işin bir başka boyutu da. Ya biz satılanı yemek noktasında da çok savrulduk ya. Yani bizim kendi elimizle yaptığımız.
Ev artık ürünü
ya,
değil.
Ev ya, yemeği. Aslında. Hele hele yeni nesil var ya, yani nereden yemek yiyeceğiz bu akşam? Evet. Ne yapacağız değil ha. Bu akşam nereden yiyeceğiz?
Ya Lütfü Hocam,
nasıl bir savrulmadır abicim bu ya?
Gece mesela, gece sabaha kadar servis yapan ben son senelerde buna muttali oldum. Şeyler var. Bu yemek yerleri
evet, evet,
var.
24 saat aynı.
Hamburger, aynen. Pizza 24 saat. Gecenin evet. 3'ünde adam bakıyorum pizzacı geliyor.
Evet.
Bakıyorum evet. Şeyci geliyor. İşte tavuk bilmem nesi geliyor falan. Ya böyle bir pazar var. Biz bak hamburger bile, bak ben sana söyleyeyim. 85-86'da girdi ilk McDonald's buraya. Taksim'de bir şubesi vardı. Millet yani hamburger yemek için Taksim'e gitmen gerekirdi. Kızılkayalar da Taksim'deydi mesela. Yani burada yok. Şimdi bütün mahalle arasında adam evine isteyebiliyor. Yarım saat içinde geliyor mesela.
Evet.
Böyle imkanlar da arttırdı aslında bu oburluğu.
Yani tabii onun şey boyutu da var abi. Yani ne tükettiğiniz aslında kültürel olarak ne tükettiğinize de çok yakından alakalı. Mesela pizza bir dönem tutmadı Türkiye'de. Ne zaman ki Ninja Turtles bu Doğru. şeyleri çıkarttılar. Evet. Ninja kaplumbağaları. Doğru. Çocuklar pizza istemeye başladı Doğru. annelerinden. Yani ha sen 50 yaş üstüne ben yediremiyorsam ben yeni yetişenlerse bunu yedireceğim
zaten
dedi.
Zaten hedef kitle o.
Evet.
Hedef
evet.
kitle o.
Evet. Ve resmen onu yerleştirdiler yani Türkiye'ye.
Ve mesela geçen bir yine size de geliyordur bir mail geldi. Bu işte şeyleri diyorlar hazır gıdalar. Mesela en çok tüketilen poğaça tipi şeyler. Bununla %50'si...
Daha fazla abi daha
pastane
fazla.
Pastane yağı denen bir
evet,
yağ ile yapılıyor.
Evet pastane yağı evet.
Allah o da olsun. Yani evet. bu ham unla karışıyormuş ve acayip bir şey oluyor. Yani onun kokusu falan da çok cazip aslında. Lezzeti de ona göre geliyor. Fakat yiyince mahvoluyorsun yani. Sizin de öyle oluyordu.
Evet evet evet.
Değil mi? Kendine gelemiyorsun. Miden şey oluyor yanıyor ediyor falan evet. filan.
Bir o var abi bir de bu tatlarda kullanılan o şey. Glikoz.
Glikoz.
Glikoz şurubu.
Glikoz.
Onlar
mısır
çok
şurubu.
Tehlikeli. Mısır şurubu yani. O çok tehlikeli ve çok büyük piyasalar. Çok ciddi rantlar dönüyor. Yani oralarda işte ucuz tatlı. Bunlardan sakınmak lazım.
Bir de şey var. Çin tuzu diyorlar.
Evet.
Lezzet veren bir şey. Bulyon gibi.
Evet.
Mesela onu atıyorlar yemeğe. Sen mesela sokak pilavı çok lezzetli falan diyorsun ya hep o bulyon.
Evet.
Mesela vazgeçemiyorsun evet. da alışkanlık evet. yapıyormuş o Çin tuzu evet. dedikleri
Abi
şey.
Abi işte orada mesela dönüp yine evde yemeğe dönmek lazım.
Ya evet dönmek lazım ya.
Yani o tür dışarıdan yemeler falan biraz insana böyle cazip gibi kolay gibi geliyor. Hatta bazen bazı aileler ya hep evde yedik biraz çocuklara ben bir dışarıdan bir şey alayım diye. Haftada bir mesela bazen biz de açıyoruz.
Allah razıyım haftada bire abi, keşke olsa. Ya,
o bir tür hani Cemile gibi olmuş oluyor yani aile çocuklarına falan filan. Halbuki o tam tersi ya bir şey yok kalmadı işte bak ne yapacağız? İşte o yok bu yok. Mecburen oradan yiyelim tarzında aslında belki başvurulması gereken bir şey. Çünkü onu cazip hale getirmiş oluyorsun yani haftada
ya
bir kere.
Hoş şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ev yemekleri dediğin şey bile artık dışarıdan alınıyor ya. Mantıdır, su böreğidir bunlar ev işi, ev mahsulü ama yine donmuş, dondurulmuş var. Adam bu atıyorsun şeye hemen hop oluveriyor
vesaire. Ya büyüklere helal lokmaya işaret ediyorlar. Helal lokma, helal lokma. Aslında lokmanın bu boyutu da var abi. Kim pişirdi? Hangi haleti ruhiyede pişirdi? Yani
doğru.
Şimdi Hızır Aleyhisselam ile Abdülhalik Üçtüvani arasında geçen o meşhur şey. Kıssa hep anlatırız. Yemiyor Hızır Aleyhisselam. Niye yemediniz diyor. Helal lokmayla pişirilmiştir bu diyor. Bunu diyor pişiren öfkeyle pişirmiş diyor. Yani öfkeyle pişirme meselesi. Demek ki o insan onu hazırlayan bir şey yapıyor. Bir sirayet ediyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri için. Yemeklerin birçoğunu kendisi yaparmış. Evlatlarına bizzat yemek pişirirmiş diye ifade ediliyor. Evet. Yani helal lokma önemli olduğu gibi. İşte lokmanın kim tarafından, hangi saikle ve ne niyetle hazırlandığı da çok önemli yani.
Aslında bütün bunlar nereye geliyor Lütfü Hocam biliyor musun? Bizim ev kültürümüz home diyor ya ona yabancılar.
Evet.
House haline geliyor.
Evet evet. Herkesin
home,
aynen.
Home, sweet home artık ortadan kalkıyor. Evet. Ben mesela İngiltere'deyken en çok ona şaşırmıştım.
Yani yuva yani. Bizdeki yuva artık ev.
Ev. Yatıp kalkılacak yer.
Evet. Otele döndü yani.
Evet. Ben o mesela adamlar hep kafelerdeydi uzun vakitler. Hiç evlerine insan çağırmazlar. Şimdi aynı oraya döndük ya. Her tarafımız kafe. İnsanlar misafirlerini oralarda kabul ediyorlar. eve sadece yatmak için gidiliyor. Yani bir otel gibi yani.
Abi geçenlerde bir konferanstan sonra konferansı bir şekilde bizim işte ayarlayan arkadaşlar böyle merkezi bir yerde, şehir ismi de vermeyeyim ama merkezi bir yerde dediler ki abi yemek yiyelim. Siz yani konferanstan sonra bir vaktimiz vardı biraz uçağa kadar. Geçtik bir yere. Yani normal şartlar altında işte saat 2:30-3 öğlen yemeği geçmiş. Akşama daha var. Böyle sakin olmasını beklersin. Abi içeri bir girdik. Tam 3 ayrı bölümden oluşuyor lokanta. Birinci bölümde doğru düz yer bulamadık. Arkaya döndük. İkinci bölümde yine doğru düz yer bulamadık. Üçüncü bölümde böyle çok tenha yerler, oraya oturduk. Fakat ilginçtir. Böyle bireysel değil. Ferdi 2-3 kişi yemek yemiyor. 8'er 10'ar 15'er 20'şer kişilik orta yaş üstü hanımefendiler. Bir şey hani altın günü gibi yani.
Kadınlar günü.
Kadınlar matinesi gibi yani.
Ya siz dedim, de araya sıkışsaydınız lütfen boşuna masraf etmeseydiniz.
Yok şey değil işte. Yani muhatabımız yok. Nasıl oturacağız? Kime oturacağız? Bir dost meclisi orası yani sonuçta. Ama her biri bir köşe yapmış kendine. Orada
şimdi lokanta mı pastane gibi
lokanta,
kafe gibi.
Lokanta lokanta. Bildiğin kebapçı abicim ya.
Allah Allah.
Şimdi şunu anladım ben. Yani bir hanımefendi şimdi. Böyle 18 tane arkadaşını çağırsa. Muhtemelen onun bir hafta stresi. Ne hazırlayacağım? Hazırladığı işte bir de konuşulması da çok şey. Ya o onu pişirmişti, bunu hiç pişirmemiş. Sen bunu nasıl yaptın, şunu yaptın falan filan. O zahmete girmektense diyor ki ben diyor falanca diyor lokantayı ayarladım.
Evet.
İşte nedir abiciğim? 60'er liradan hadi evet. tutsa 8-9 bin lira tutsun. Eve zaten o masrafı yapacağım. Hem de böyle rahat etmiş olurum. Evet. Kimseye de efendim bir rahatsızlık da vermem. Herkes istediği gibi gelir gider. İşte onun temizliği düşün. Katlanmak zor geliyor muhtemelen.
Doğru, doğru.
Böyle bir ilginç adet türemiş yani.
Mesela bu aynı zamanda mesela eskiden bir misafir odasının bir kutsiyeti vardı yani o manada tabiri caizse. Mesela misafir odasına girilmezdi misafir gelmeden.
Kilitlenirdi hatta.
Kilitlenirdi, kullanılmazdı. Hatta mobilyaları falan örtülü dururdu. Halıları da yayılmazdı çoğu zaman. Hatta oranın şeyi de yanmazdı. Kaloriferleri de kısık olurdu. Misafir geldiğinde açılırdı.
Doğru.
Şimdi böyle bir ev yok yani. Böyle bir misafir çünkü ortadan kalktı.
Misafir ortadan kalktı. Bir de misafire böyle bir oda tahsis edecek kadar evler geniş değil.
Ve daha evvel de hatta yatılı misafire böyle yerler buydu.
Yatılı misafir de kalktı Mehmet abi.
O zaten tamamen
ya?
Kalktı.
Ya gelen zaten yatılı gelirdi ya. Gelen yatılı gelirdi ve kalacağını da bilirdin sen. Evet. Yani ona göre zaten
teşkilat
misafir odasına ona göre çekyat alınırdı mesela. Ya da işte bir şekilde
işte hazır iki kişilik misafir yorganı olurdu. Aynen. Misafir çarşafı olurdu.
Evet, iki kişilik yatağa dönüşebilecek bir
misafir tuvaleti olurdu bir evde kullanılmayan falan mesela.
Yani derdin ki ha bak bu taraf çok güzel. İşte hem salonu var hem tuvaleti var. Şu kapıyı kapattım ayrı ikinci odaya eve dönüşüyor denirdi mesela. Şimdi maalesef böyle bir işte bunlar hep hayat tarzı abi. Bak şeyden çıkartabiliriz. O siz mesela dedenizin evi nasıl bir evdi abi? Konak gibi bir evdi değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Yani konağın bir sonraki evresi diyelim
hatta. Evet, 6-7 odası vardı.
Ha, evet, şimdi.
Hatta iki kapısı vardı. Ayrı bir misafir kapısı bile ayrıydı o
evet,
evde.
Evet, evet. Şimdi oradan biz geniş evlere düştük. Diyelim 3+1, 4+1. Oradan 2+1'e.
Daha konforlu evlere geçtik aslında.
Evet.
Ama daha yani onlar daha mütevaziydi
evet.
O eski
abi,
evler.
Abi aslında evler daralmadı, gönüller daraldı.
Aynen öyle oldu ya. Evet. Nereden bak? Portakallı bak, ördekten buraya geldi.
Portakallı ördekten 1+1. Şimdi stüdyo daire konuşuyor abi herkes. Yani tek bir 4 duvar. Bir köşesinde çok affedersin bir klozet. Bir köşesinde bir tane böyle duşakabin. Öbür köşesinde yatak. Bir tarafında da mutfak var.
Sanki hapishane tarif
yani,
ediyorsun.
Aynen abicim yani. Aynen. Şimdi böyle bir hakikaten ilginç zamanlar yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin Mehmet abi.
Hayır eylesin ama şey de böyle Lütfü hocam. İvme de böyle bir ivme.
Evet. Yani bizim çocuklarımız şimdi şeylerde mi yaşayacak yani? Böyle bir 1+1'lerde ya da stüdyo evlerde mi yaşayacaklar yani?
Yani ben de şunu düşünüyorum. Ya bizim çocuklarımızda biz kalamayacağız. Yatılı.
O zaman ne yapalım abi? Bir huzurevi arayalım şimdiden.
Ya ne huzurevi yapacağız? Bir ev tutar beraber gider orada yatarız. Lütfü biz ne olacak yani? Yaşlıyken de birbirimize böyle destek oluruz.
Ya işte o da güzel de abi. Huysuzlaşıyor insan yaşlandıkça. Zaten hizmet.
Şu anda çok huyluymuşuz gibi tabii, sanki. Tabii.
Hizmeti
çok...
kim yapacak? Evet, evet.
Evet. Allah Allah hiç kimseyi elden ayaktan düşürmesin.
O yüzden hocam. Amenna. Ona çok amin, içten bir amin diyoruz. Bir de Cenab-ı Hak gençliğinde ihtiyarlara hürmet edene, evet, yaşlılığında da kendisine hizmet edecek gençler, eyvallah, gönderir diye İnşallah. Biz inanıyoruz var. Yani. Buna umudumuz inanıyoruz. O. İnşallah hizmetimizi de gençliğimizde, yani şu devremiz, elimizin ayağımızın tuttuğu şu zamanlarda büyüklerimize karşı saygımızı, sevgimizi, hizmetimizi kusur yapmayacak şekilde inşallah görmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin.
Aslında siz demin bir örnek verdiniz. Aklıma böyle gelip geçmişti benim. Şunu söylediniz. Bir en lezzetli yemek, en rahat yatak ve
yaşanacak en güzel yer.
Yaşanacak en güzel yer. Eğer biz şu dediğiniz manada gönüllere girmek için yaşarsak her zaman en lezzetli yemeği de yeriz. Koşturduğumuz için gönüllere girmek için en rahat şekilde de uyuruz yani. Formül
evet,
bu.
Amenna. Aynen öyle. Yani yatağa başını koyduğu anda rüyalar alemine dalabilen insan gerçekten bir şeydir yani. Gönlü sükunet içinde insan.
Şimdi hakikaten de öyle değil mi Lütfü Hocam? Bir Anadolu'nun bir yerine gidiyorsanız sizi oranın en lezzetli yerine götürüyorlar değil mi? En rahat yerinde de yatırmaya çalışıyorlar. Zaten gönüle girmek için de oraya gidiyorsunuz.
Evet, evet.
Böyle yaşıyoruz zaten.
Tabii tabii. İşi ne zaman paraya tahvil ediyorsun, ilişki, maddi ilişkiye tahvil ediyorsun, işler karışıyor,
karışıyor
abi. Soğuk bir otel odası gösteriyorlar.
Ya, evet. Sıcak da olabilir otel odası.
Ama kendisi soğuk yani.
Ya, doğru, soğuktur. Evet.
Efendim biz hayrola da vaktimizin sonuna geldik. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabey Mehmet Emin Okur'la birlikte Portakallı Ördek'ten Sevgililer Günü'ne stüdyo dairelerden
gönüllere,
gönüllere kadar birçok mevzuda böyle aklımıza estiği gibi konuştuk. Allah sonumuzu hayır eylesin.
Hayır eylesin inşallah. Onu da konuştuk. Allah dedi yaşlılıkta sonumuzu hayır eylesin.
Amin inşallah. Bir sonraki hayrola da yani gelecek pazar saat 19'da tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.